Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Üçer var. Bu hafta konuşmayı seçtiğimiz şey çok tatlı bir şey bence. Yürümek üzerine konuşacağız. Biraz böyle belki de havalar soğuduğu için ve sokaklardan uzaklaştığımız için yürümeyi özlediğimize dair bir duyguyla yola çıktı bu konu. Ve aslında tabii yürümenin böyle felsefesi falan gibi konular da var. Tabii biz çok fazla oralara girmeyeceğiz. Yürümeyle kişisel ilişkilerimiz üzerinden konuşuyor olacağız. Ben sözü Tuğçe'ye devretmeden önce birazcık uzunca bir giriş yapacağım. Planörlük kavramından yola çıkmak istiyorum. Biraz ondan bahsedip ondan sonra Tuğçe'ye bırakayım sözü. Çünkü bu yürüme meselesinin anlamak için aslında çok önemli bir kavram. Planör 1863'te Charles Baudelaire tarafından ilk defa kullanılan bir sözcük. Baudelaire'in planörü dünyanın merkezindeyken dünyayı gözlemlemek ama dünyadan saklı kalmak isteyen tutkulu bir gözlemci böyle tanımlıyor. Baudelaire planörü olumlu yönlerine odaklanarak tarif etmeyi tercih ediyor. Kalabalığın adamı ve avare bir kent gezgini olarak tanımlıyor planörü. Şehrin ve insanın ruhunu anlayan kişi. Bu arada yani planör bir yere varmak istemeden, bir amacı olmadan yürümek için yürüyen kişi aslında sözlük anlamıyla. Baudelaire'in icat ettiği bir sözcük. Bu tabii çok uzun yıllar erkeklerin tek elinde olmuş bir şey. Çünkü kamusal alan kadınlara şimdiki kadar açık değilken bir amacı olmadan ve kimseye bir açıklama yapmadan yürüme hakkı olanlar sadece erkeklerdi. Sonrasında artık son yıllarda neyse ki flanöz diye bir dişi kelimemiz de var. Çünkü kadınlar daha çok yürüyorlar, daha çok sokaktalar. Biraz bu girişi dediğim gibi bu flanörlük meselesini bizim bugün konuşacağımız şey de aslında büyük ölçüde yürümek için yürümek tam olarak bu. O yüzden aslında biraz flanörlüğü ve flanözlüğü konuşacağız. Tuğçe, ben böyle bir açılış yapmış oldum. Bilgi dolu bir açılış oldu. Buradan sonrasında herhalde daha kişisel bir yerden konuşabiliriz. Sen nasıl başlamak istersin?
Evet, böyle bilgi dolu oldu. Oradan minicik bir not düşeyim sana. Ondan sonra biraz daha kişisel bir tarafa çekmek istiyorum konuyu. Şimdi Baudelaire'in üzerine Walter Benjamin de biliyorsun çok fazla planörlük üzerine düşünüyor. Ve aslında burada mobilite ile modernite arasında gerçekten bir bağ var baktığımızda. Yani o mobil olmak önce yürüyenler daha çok işçi sınıfıyken sonra tren ortaya çıkıyor ve o yürüme meselesi biraz daha azalıyor. Yani bir yerden bir yere gitmek için en azından ulaşım olarak kullanmak için yürüme azalıyor. Ama ondan sonra bizim bugün üstünde duracağımız gibi tabii ki kırsalda da yürümek ayrıca tartışılabilir. Bu arada edebiyatta çok fazla örneği var. Nietzsche gibi birçok yazar böyle yürüyerek üretiyorlar aslında eserlerini ama bizim bugün biraz o şehri keşfetmek üzerinden tartışacağız yürümeyi ve bakmayı, görmeyi. Tabii ki yürürken bunların üstüne durmak lazım. Ama bu flanörlükten ortaya çıkmış aslında hiç belki oraya gitmeyecekken böyle bugün üzerinde düşünürken aklıma gelen bir şey var. Onu söylemek istiyorum. Şimdi yani kapitalizmle birlikte o flanörlük aslında biraz buna karşı ortaya çıkmış bir kavram ya. Çünkü herkes çalışıyor ve işte Benjamin Baudelaire şehrin içinde sadece yürümek için yürüyerek aslında protest bir hareket yapıyorlar. Orada bir karşı duruş var bir taraftan. Yani yürümek ne kadar avarelikle tanımlanırsa aslında yani onunla eşleştirilirse çok protest bir duruşu var. Biraz bundan bahsedeyim diğer konuya geçmeden önce. Ve burada da o flanörlüğün aslında protesto olarak yürümek ve bir başkaldırış ve bir günümüzde de çünkü yürümemizden korkuyorlar biliyorsun. Yani bir toplu yürüyüş hali var. Bu da ne kadar aslında flanörlük gibi avare gözüken bir terimin böyle bir toplu yürüyüş gibi, yürüyüşü yasaklamak gibi ama aslında bir taraftan da öfke de gerektiren bir eylemi doğuruşu. Bu da böyle bir bu kavramın bence tezatlığının güzelliği gibi geliyor bana. Bir şey eklemek istiyor musun burada?
İstiyorum. Sen konuşurken düşündüm. Yani bu konuda yapılmış çalışmalar vardır muhakkak ama kafamda böyle bir şey olmadığı için hazırlanmamıştım. Aslında evet, söylediğin şey çok çok doğru. Böyle kapitalizmin sürekli olarak bir amaca yönelik bizi bir şey yapmaya ittiği bir dünyada avare yürümek kapitalizm karşıtı bir eylem. Ama kapitalizmin en büyük becerilerinden biri her şeyi öğütmek ve kendini hayatta tutmak için adapte olabilme kabiliyeti çok yüksek olduğu için aslında biraz bu avare yürüyüşü de kendi işine yarayacak hale dönüştürdü. Çünkü vitrin diye bir kavram var hayatımızda. Yani hiçbir yere gitmek isteme amacı olmadan yürüyen bir insan şehirde artık vitrinlere, yani vitrin hep vardı ama eskiden çok da dükkanların vitrinleri çok yeni bir kavram sonuçta. Bu kadar ihtişamlı, gösterişli, içeri çağıran vitrinler. Aslında amaçsız yürüyen insana da bir biçimde tüketmeye ve para harcamaya çağırıyor kapitalizm ve becerdi de bunu. Çok ilginç geldi yani senin söylediğin şey, çıkışı ve yine sistem tarafından iç edilmesi kısmen yürüme eyleminin, flanörlüğün. Buna eklemek istedim.
Evet, sistem günün sonunda yine bizi yiyor gibi bir yere vardık sanırım.
Bu arada, kasa her zaman kazanıyor.
Kasa her zaman kazandı. Evet, burada zaten şöyle de bir şey var. Yani tabii Paris'ten özellikle çıkıyor bu flanörlük terimi, anlayacağınız üzere kulağa gelişi itibariyle. Orada da bir şehirlerde bu sokak ışıklarının aslında yerleştirilmesiyle de çok gelişen bir tabir bu. Çünkü işte Paris'e, Berlin'e, Londra'ya, büyük şehirlere sokak ışıkları yerleştiriliyor ve artık gece yürüyebilmeye başlıyor insanlar. Bu da şehrin içine, aslında şehrin çeperlerinden insanların gelmesine sebep oluyor ve gece o ışıkların olması bir şekilde güvenlik meselesini ortaya çıkartıyor ya da işte gece çalışan insanları ortaya çıkartıyor. Kocaman bir durum. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Yürürken ne uyandırıyor yürümek? Ben de şimdi ilk aklıma gelen şey, çok neşeyle örtüştürdüğüm bir tabir yürümek. Az önce öfke dedim. Şimdi böyle onun bir tezatını söylemiş oldum aslında. Çok neşeli bir eylem ve yürümeyi böyle kendi sesini duymakla çok bağdaştırıyorum. Yani hayatımdaki bence en sessiz eylem yürümek. Yani okumaktan bile, böyle kendi kendine kalıp üretmekten bile daha sessiz geliyor bana. Çok fazla çünkü kendine dönebildiğin ve o vücudundaki ritimle zihninin ritmini birbirine bağdaştırabildiğin bir eylem. Bu anlamda da yürümek belki o zihni etraftaki dünyanın ve çevrenin mevcudiyetiyle dolduruyor aslında. O yüzden çok mevcut, çok dolu bir eylem gibi geliyor bana. Ve bir kitapta şöyle bir şey okumuştum, şöyle yazıyordu: bütün gün yürüyen insan gece karanlığı çöktüğünde varlığından emin hale gelir diyordu. Gerçekten de öyle. Hani yine o kapitalizm meselesine dönersek, tabii hayatımızda yürümeye ayırdığımız zamanlar belki bu anlamda azalıyor. Yani ya da yürümeye anlam yükleyerek yürüyoruz çoğu zaman. Bir yerden bir yere gitmek olabilir ya da işte doğa yürüyüşleri yapmak olabilir. Çünkü onun adı doğa yürüyüşü oluyor. Ama burada şuna biraz dikkat çekmek istiyorum. O kendi sesini duyma meselesi bana çok önemli geliyor burada. Aslında kendimiz için yapabileceğimiz en temel eylemlerden biri. Bu eylem fiilini de yüklemini de özellikle kullanıyorum burada. Çünkü o yürümenin biraz altını doldurmamız gerekiyor gibi hissediyorum.
Öncelikle şöyle, bu podcast'i, bu bölümü şu anda yürüyerek dinleyenler varsa Tuğçe'nin kendi sesinizi duymak vurgusundan sonra umarım kapatmamışsınızdır. Evet, sizin sesinizi değil kendi sesimizi duymalıyız deyip kapamadıysanız teşekkürler. Şöyle şu dediğin şeye takıldım: doğa yürüyüşü ismini koymak. Doğa yürüyüşü veya doğada yürümek. Şimdi bu ikisi farklı şeyler değil mi? Aslında değil ama işte farklı. Yani birinde bir tür flanörlük var, öbüründe amaç doğa yürüyüşü yaptığında.
Evet, çünkü doğa yürüyüşü yapmanın bir kıyafeti var mesela. Yani işte ona göre hazırlık yapıyorsun, giyiniyorsun. Belli
rotası var.
Rotası var, evet.
Dolayısıyla aslında hani doğa yürüyüşü yaptığımızda bir flanörlük eyleminde bulunmuş olmuyoruz. O doğada yürümek değil. Aslında böyle bakınca bir tür kaybolma hali de var. Gerçek yürümenin, yürümek için yürümenin, amaçsız yürümenin kaybolmak ona çok içkin bir şey. Ve bence senin söylediğin şeyle bağlantılı olarak, yani biz kaybolmuyoruz. Çok çok nadiren kayboluyoruz artık. İnsan biraz kaybolmayı unuttu sanırım içinde yaşadığımız çağda. Kaybolamıyoruz da zaten. Çünkü hepimizin elinde çok yetkin haritalar var. Kaybolduğunu düşündüğün anda bakıyorsun ve nerede olduğun bilgisine haiz oluyorsun. Dolayısıyla bu aslında, bu kendi sesini duyma, kendin için bir şey yapma meselesi de birazcık buradan yola çıkarak söyleyince biraz daha zorlaşıyor yani. Çünkü kendi sesini duymak için aslında diğer sesleri bir şekilde işitmiyor olman lazım.
Ben de ona şöyle yaklaşacaktım. Bir ayrılmak gerekiyor aslında. Yani yola koyulmak bir şekilde o ayrılmayı gerektiriyor ya, ve geride bırakmayı gerektiriyor. Biz geride bırakamıyoruz artık. Yani hiçbir şeyi geride bırakamıyoruz. Çünkü yani yolda yürürken de genelde telefon elimizde yürüyoruz. Ya da işte telefon elimizde olmasa dahi senin dediğin o vitrinler etrafımızda, billboardlar etrafımızda, reklamlar etrafımızda. O yüzden şehirde yürümek, yani yaşadığımız şehirde yürümek bu yüzden çok zorlaştı. Belki seyahat etmeyi bu kadar övmemizin sebebi de bu olabilir gibi geliyor bana. Çünkü orada ne olursa olsun, yani ilk kez gittiğimiz veyahut da özlediğimiz, daha önce gitmiş olsak dahi, yani çok aşina olmadığımız bir şehirde yürüyebilmek o yüzden daha kolay. Orada uzaklaşmak ve geride bırakmak var çünkü.
Bir de bence, yani ben neredeyse hayatındaki seyahatlerin %90'ını yalnız yapmış bir insan olarak şöyle söyleyeyim. Oradaki fark bence kimsenin seni tanımadığı bir şehirde tek başına olma hali. Yani burada sokakta herkes seni tanıyor filan gibi bir durumdan bahsetmiyorum. Ama sonuçta bir, tanıdık bir yerdesin. İki, yani sen şehri tanıyorsun, şehir seni tanıyor. Bu böyle bir şey. Yani karşılıklı bir tanışık olma hali var. Ama hiç kimsenin seni tanımadığı, senin hiç tanımadığın bir şehirde tek başına yürümek, işte o bambaşka bir deneyim olarak beliriyor. Evet, bunu biraz yitirdik ve kendimizi işte şeye zorluyoruz. Bu arada yani yurt dışına gittiğimizde de az önce doğa yürüyüşü, doğada yürümek arasındaki farkı konuşurken yaptığımız rota vurgusu, yurt dışında da genelde rotamız oluyor iyi kötü. Bazen bütün günü planlıyoruz oradan oraya oradan oraya gidelim diye. Bazen hani küçük rotalar oluşturuyoruz ama sonuçta bir rota, keza turistik yürüyüş rotaları var falan. Yani aslında rotasız yürümeyi tamamen unutmuş durumdayız gibi gözüküyor. Biraz hatırlatmış olalım bu bölümle.
Yani bir zaman kısıtı da var tabii. Yani hani gidiyorsun ve o üstümüzdeki işte o zamana sıkıştırmanlar gerekenler baskısı her zaman yüksek oluyor. Çünkü bir liste oluyor elimizde. Senden önce bunun için şöyle bir şey demiş bu arada Robert Louis Stevenson. Yürüyüşten hakkıyla keyif alabilmek için yalnız olmak gerekir. Adeta sen söylemişsin. İki kişi bile olsa yürüyüşe grup halinde çıktıysanız buna sadece lafta yürüyüş denir. Esasında pikniğe çıkmışsınızdır. Yürüyüşe yalnız çıkılmalıdır. Çünkü yürürken özgürlük elzemdir. Çünkü keyfinize göre durabilmeli, devam edebilmeli, istediğiniz yola sapabilmelisinizdir. Çünkü ritminizi bizzat kendiniz belirleyebilmelisiniz. Bence
evet, çok güzel özetlemiş. Şimdi tam olarak getirdiğin yerden daha önce yaptığım bir alıntıyı tekrar edeceğim. İkinci bölümümüzdü sanırım. Evlilik konuştuğumuz bölümde. Javier Marías'ın Beyaz Kalbindeki o çok sevdiğim alıntı, beraber yürümek, adımların birbirini takip etmesiyle ilgili meseleyi yinelemek istiyorum. Şöyle yazıyordu Marías, evlendikten sonraki durum değişikliğine dair. Bu durum değişikliği tıpkı hastalık gibi zamansızdır ve insana her şeyden el çektirir ya da en azından hiçbir şeyin o zamana kadar olduğu gibi devam etmesine izin vermez. Söz gelimi bir akşam yemekten ya da sinemadan sonra herkesin kendi evine gitmesine ve ayrılmamıza ya da Luisa'yı arabamla ya da taksiyle evine bırakmama, bıraktıktan sonra tek başıma her zaman ıslak olan yarı boş sokaklarda elbette onu ve geleceğimizi düşünerek yürüyüş yapmama ve evime dönmeme izin vermez. Evlendiyseniz artık sinema çıkışı adımlar birlikte aynı yöne gider. Ahenk bozulmuştur çünkü artık yürüyen dört ayak vardır. Böyle de bir tarafında konuşmak lazım. Yani biriyle beraber yürümek, hem bir hayat yoluna yürümek hem de bayağı bildiğimiz bir kaldırımı yürümek. İki adım, iki ayak ve dört ayak arasında kesinlikle bir büyük farklılık var. O dört ayak ne kadar birbirine uyumlanabiliyor ya da ne bileyim ben, böyle bir ani bir itkiyle o dört ayaktan ikisi sağa dönmek istediğinde diğeri bunu ne kadar sezebiliyor? Biz ne kadar orada kontrolü kendimizde, yani kontrolü davranıp dönmüyoruz? Bu yani yürümek hakikaten, yani flanörlük sahiden bence tek başına yapılacak bir şey gerçekten. Yani o dünyadan saklı kalmak Baudelaire'in tabirindeki ise amaç, o gerçekten herkesten saklı kalmayı gerektiren bir şey ve zannediyorum ki ancak tek başına olabilecek bir şey.
Yürümede bir de haz var. Yani o karşılaşmanın hazzı, yolda karşılaşmanın hazzı var. Çünkü yani bu biriyle karşılaşmak da olabilir, işte gördüğün şeylerle karşılaşmak da olabilir. Oradaki haz o kadar yüksek ki bence de biriyle paylaşabilmen çok mümkün değil. Ya da biriyle paylaştığın anda bir şeyleri kaçıracağını kabul etmen gerekiyor gibi hissediyorum. Yani şimdi bu Marías'ın sözünün alıntısının üstüne çok hani retorik de oldu biraz oradaki. Çünkü orada bir ilişkiyle de özdeşleştiriyoruz ama yani tabii o hazzı kaybetmeyi kabul etmek belki de evet o anlamda çok da doğrudur. Çünkü bir şeylerden vazgeçeceğini de kabul etmen gerekiyor başka biriyle yürüdüğün zaman. O hazzın üzerinde durabiliriz biraz. Çünkü ben gerçekten yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Sen de çok seviyorsun biliyorum. Bu arada yürüyüş yaparken ritim olarak en uyumlandığım insanlardan biri sensin şimdi. Burada karşılıklı konuşuyoruz diye söylemiyoruz. Beraber seyahat etmiş biri olarak söylüyorum. Çünkü seyahatte çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Şehirde biraz daha işte o şeyden koptuk artık. Yani bir yere gitmek üzerine yürüyoruz ama seyahat ederken onu daha fazla hissedebiliyorsun. O yüzden de bu hep derler ya insanı seyahatte tanırsın diye. Ben de şey diyorum yani yürürken tanırsın. O ritmi anlamak için çok kıymetli yürüyüş.
Ya şöyle mesela sen şimdi seyahat deyince işte senle geçen sene yaptığımız Budapeşte seyahatini şöyle bir düşündüğümde bu podcast özelinde değil. Mesela bir sürü şey yaptık. Ne bileyim güzel restoranlara gittik, yemek yedik, işte müzelere gittik, şu bu. Ama en somut aklımda kalan şey kaleden çıkıp aşağı doğru yürüdüğümüz an. Uzun bir yürüyüştü, bir saat kadar.
Benim de.
Mesela ne kadar acayip yani böyle bir haritaya da bakmadan nehre doğru yürüdük işte bir yere varacağız işte köprüye varacağız köprüyü geçeceğiz diğer tarafa geçeceğiz vesaire diye. Ne acayip ki hani en böyle duygusu hissi canlı olan an aslında o amaçsız yürüdüğümüz an. Yürümenin böyle bir tarafı var. Şimdi sen haz dedin hazdan ve aslında bir küçük harf değişikliğiyle hıza gelmek istiyorum ben de. Ki sen de ritim diyerek aslında biraz lafı oraya getirmiş oldun. Yürümenin tabii burada bir hızla da ilişkisi var. Şimdi tabii hemen bir Milan Kundera gelsin madem öyle. Bunu da daha önce alıntıladım mı bilmiyorum. Ama yani benim çok sık aklıma gelen bir şeydir. Kundera'nın Yavaşlık kitabında şöyle bir cümle geçer. Yavaşlığın düzeyi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Hızın düzeyi unutmanın yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Yavaşlık ile anımsama, hız ile unutma arasında gizli bir ilişki vardır. Bir şey anımsamak isteyen kimse yürüyüşünü yavaşlatır. Buna karşılık az önce yaşadığı kötü bir olayı unutmaya çalışan insan elinde olmadan yürüyüşünü hızlandırır. Şimdi bu bilgi ışığında tekrar düşünelim. Planörlük ya da yürümek için yürümek kesinlikle hızdan azade bir şey olmalı. Ki bunu bu arada yani yavaşlık biz modern çağ insanının kendine bayağı öğretmesi gereken bir şey bence. Ben bir yere varmaya çalışmazken bile aşırı hızlı yürüdüğümü fark ediyorum. Çünkü öyle öğrenmişim hani hızlı yaşamayı, sürekli bir şeylere yetişmeyi. Halbuki yavaşlık kaşifin dostudur. Yani yavaş gittiğinde, yavaş yürüdüğünde gerçekten keşfedebilirsin. Ve kamusal mekanda yavaş yürümek aslında bir tür orayı kişiselleştirmeni, tanımanı, tanışmanı, ilişki kurmanı sağlar. Ve yürüdükçe de yürüdüğün mekana ait olmaya başlarsın. Ama yavaş yürüdükçe böyle bir ışık hızıyla geçmediğinde içinden. Bu bölümün bu arada tabii ki The kitabı Lauren Elkin'in Flanöz kitabı olacak. Şehirde yürüyen kadınlar. Orada şöyle bir şey diyordu Lauren Elkin. Kitaptan biraz daha bahsedeceğim ileride. Neden şehrin onunla ya da ona karşı mücadele edilecek bir şey olmasını istiyoruz? Seçim yapmak istiyoruz. Kaybolmak ve bulunmak arasında bir vasıtamız olsun istiyoruz. Şehre meydan okumak ve onun şifrelerini çözmek, değişkenleri arasında savrulmak istiyoruz. Bu yürümenin şehirle ilişkisi üzerine bence yazılmış en güzel paragraflardan biri. Bu hız meselesi üzerine de belki konuşabiliriz. Sen mesela bu arada evet biz seninle çok uyumlu yürüyoruz. Ben de fark ettim. Hiç bugüne kadar hakikaten şey yapma ihtiyacı duymadım. Dur yavaşla bir dakika hızlan hadi falan. Bazı arkadaşlarımla bu böyle edinilebilen bir şey değil. Benim 10 yıllık, 15 yıllık arkadaşlarım var. Kafamda biliyorum mesela işte. A, bana göre çok yavaş yürüyor, sıkılıyorum. B, koşuyor. Niye koşuyoruz duygusuyla yürüyorum falan. Bu tuhaf bir şey. İnsanın iç ritmiyle de ilgili bir şey belki de. Sen ne söylemek istersin bu hız konusuyla ilgili?
Evet, oradaki hızı şöyle tanımlıyorum. Buradaki hız da aslında tam olarak yavaşlığın zıttı olan bir hızlıktan bahsetmiyorum. Yani orada bir acelecilik aslında yürümenin en büyük düşmanı gibi geliyor bana. Yoksa biz de bu arada aşırı yavaş yürümüyoruz, hızlı yürüyoruz. Ama o iç ritmimiz ve istikrar, belki o içimizde yakaladığımız istikrar daha net. Ve orada bir tek düzelik var o anlamda, o istikrarda. Onu yakalamanın önemli olduğunu düşünüyorum etrafı incelerken, bakarken ve o bakma eylemi biraz daha görme eylemine dönüşürken. Oradaki o sürat de burada dediğim şey, yani hızı tam olarak reddetmek değil ama evet, yani bir aceleciliği reddetmek lazım bence o yürümenin keyfine varabilmek ve hızlı duyumsayabilmek için. Bir taraftan da kendine güvenle de alakalı geliyor bana. Yani o ritmi bulabilmek, orada olabilmeyi, anda olabilmeyi ve kendini o yürüme eylemine verebilmek derinleşmeyi sağlıyor. Yürümek bu anlamda derinleşmekle alakalı, yani derinleşmeye izin veren bir eylem aslında.
Şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Bundan yıllar önce, 10 küsur yıl evvel, babam şeye taşındığında, İstanbul'u terk edip işte Kalkan'ın bir köyüne yerleştiğinde çok komik şöyle şeyler oluyordu. İlk yıl içinde özellikle köyde yaşıyor, yani çok yavaş akan bir hayat. Babamın bir acelesi yok falan ama tabii ki orada böyle 60 senelik bir şehirlilik tecrübesi var. Böyle yürüyoruz mesela. Babam çok tuhaf bir tempoda yürüyordu. Böyle bir aşırı hızlı, sonra aşırı yavaş filan, tekrar hızlanıyor. Ben böyle ne yapıyorsun şu anda, nasıl yürümek filan dediğimde, kendime yavaşlığı öğretmeye çalışıyorum demişti. Yani bıraktığında, kontrolü bıraktığında hızlı yürüyor. Ama sonra kendine diyor ki köydesin, artık İstanbul'da yaşamıyorsun, bir acelen yok, dur. Yapıyor ama sonra tekrar o refleks olarak hızlanıyor. Mesela babamın o yavaş yaşamakla kurduğu ilişkiyi böyle bu kadar somut görebilmek çok aklımda kalmıştı ve evet ya hakikaten diye düşünmüştüm. Bir de bir başka hatıra, ben de yine 10 yıl kadar önce kurumsal hayatı bırakıp kendime dükkan açtığımda, ilk başlarda çok yoğun ve tabii ki zorlu bir süreçti. Sonrasında da çok zorlukları vardı, sen de gayet iyi biliyorsun. Ama sonuçta kurumsal hayattaki kadar bir zaman ve dakiklik kaygısı olmayan bir hayattı. Şimdi de öyle. Yani şöyle atıyorum işte 9'da mesai başı, yani mesaide olman gerekmiyor. Dükkana gideceğim ama 9'u 5 geçede dükkana ekip açıyordu çünkü. 9'u 5 geçede gidebilirim, 25 geçede gidebilirim. Olağanüstü bir durum, toplantı vesaire olmadığı sürece. Fakat tabii ki ben kafamda sürekli zamanı efektif kullanmak olduğu için bir koşma halindeydim. Sonra bunu fark ettim. Ya dedim, sen bu hayatı bundan kurtulmak için seçtin. Yapma, koşma, koşma yani. Bu olduğu gibi gitmesine müsaade et. Bu şekilde çok sayıda vapur ve metro kaçırdım. Bilerek, gözümün önünde. Yani 3 adım hızlansam yetişecektim, yetişmedim. Yetişmek istemedim çünkü. Yani kendime buradaki derdin senin, bu kurduğun hayat bu koşuyu yapmamak içindi dediğim için bayağı gözümün önünde gidenler işte. Oturdum iskelede bekledim çünkü bir yere yetişmem gerekmiyordu. Bu hız meselesini aslında, bu benimki tabii ki büyük bir lüks ama yani ben de bunu sağlayabilmek için çok çabaladım ve bir şekilde mümkün oldu. Ama mümkün olduğunca, yani mesela aslında belirli bir saatte belirli bir yerde olmamız gerekmediğinde de koşuyoruz biz. Yani yürümek, yavaş yürümek sanki böyle bir şey gibi, zaman kaybı gibi. Halbuki yürümenin kendisi insana çok şey kazandıran bir şey. Belki zamanı kaybediyorsunuz ama bir sürü bir şey kazanıyorsunuz gerçekten yürümeyi başardığınızda. Bir de bunlara ekleyeceğin bir şey varsa, aklına bir şeyler geliyorsa duyayım. Ama bir de gölge konusunu konuşalım istiyorum. Çünkü insana eşlik eden bir gölgesi var. Yalnız yürümüyorsun aslında. Ve o gölge, ki gölge edebiyatta, sinemada hep böyle kötücül ikiz gibi tanımlanan bir karanlık taraf gibi bir metafordur da, aslında senin söylediğin yürürken kendi sesini duyma, derinleşme hikayesi aslında gölgemizle baş başa yürüdüğümüzü düşününce böyle derindeki karanlık tarafımızla yüzleşmeyi de sağlayan bir şey. Tam olarak hem fiziksel olarak orada hem de zihinsel olarak. Dolayısıyla belki de yürümekten kaçıyor olmamızın sebeplerinden biri de onu görmemeyi arzu etmek. O kadar derin düşünmekten kaçınmak, saklı bir şeylerin çıkmasını, gölgemizle karşı karşıya ve baş başa kalmayı istememek. Çok poetik yerlere getirdim.
Nerelere geldi konu bir anda. Oraya geçmeden önce evet şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu yürümekteki yalnız yaratma konusunu bir değinmek istiyorum. Çünkü masa başında otururken bir şekilde referans noktalarına başvuruyoruz. İşte başka kitapları karıştırıyoruz. Artık tabii ki daha online kaynaklara başvuruyoruz. Telefonumuzdan etkileniyoruz. Ama o yürümedeki süreç, o yaratımsal süreç, yani düşünsel süreç çok yalnız bir süreç ya aslında. Yani genelde o kafanda şekillendiklerin ve zihnin, bedenin ve sen, yani seni var eden şeyler aslında baş başasın. O yüzden buradaki o yürümedeki yaratım sürecini de önemsiyorum ben. Ben genelde böyle hızlı düşündüğüm zaman bu arada evin içinde de yürümeye başlarım ve böyle evin içinde yürüyerek bir şeyler üretmeye çalışırım. Yürümenin bu anlamda bunu da desteklediğini düşünüyorum. Senin söylediğin şey aslında biraz öyle, yani kendini yavaşlatarak, yani ben yavaşlatmak için bir bedel ödedim ve yavaşlayacağım şu anda. Ve oradaki, yani o kafandakilere, zihnindekilere, kalbindekilere daha fazla yer açabileceğin bir alan da aslında açmış oluyorsun kendine. Çünkü onun dışında o, yani tabii ki burada yani bir lüksten bahsediyoruz senin dediğin gibi. Yani bu kadınlar da orada çıkmışlar konuşuyorlar gibi bir durum oluşmasın. Muhakkak hepimizin işte işe yetişmemiz gereken, çocuğu okula götürmemiz gereken, yani bu tip süreçlerden hepimiz geçiyoruz. Ama yani bir şekilde orada kendimize o alanı açabildiğimiz alanlarda bırakmak, ayaklarımızı daha sağlam yere basmamızı ve bu düşünsel süreçleri daha iyi üretmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Sen gölgeye geçmeden önce ben notlarıma böyle bir kitap eklemiştim. Dünyanın bir çocuk kitabı, Dünya Seyahati diye bir kitap. Orada fil tek başına yürüyüşe başlıyor ve yanına bazı hayvanları dahil etmek istiyor. İşte köpeğe gidiyor, diyor ki sen çok büyüksün, seninle gelemem. Maymuna gidiyor, ben diyor zıplayarak gidiyorum. Balinaya gidiyor, ben yüzüyorum, seninle yürüyemem diyor. Ve pilot seyahate, dünya seyahatine yürüyerek devam ediyor. Ve kitabın sonunda güneş ona diyor ki ben hep senin yanındaydım. Başka hayvanların, yani çok büyük olman, tünellerden geçememen, yüzememen benim için fark etmez. Ben seni olduğun gibi seviyorum ve kabul ediyorum. Tam da o gölge belki de senin söyleyeceğin şey. Ne dersin?
Evet. Gölgeyle böyle bir ilişki kurmak. Yani sen başka bir yerden şey yapıyorsun. Çok tatlıymış bu arada kitap. Yani aslında gölgenin güneşten mütevellit bir şey olduğunu ve aydınlık bir tarafı olduğunu belki hatırlamak lazım. Hep karanlıkla özdeşleştiriyoruz. Ama o kendi içimizdeki ışıklı tarafı da pekala görmemizi sağlayabilecek bir şey olabilir. İlla ki işte kendimizle baş başa kaldığımızda karanlık bir şeylerin ortaya çıkacağını düşünmemek lazım. Evet, yani belki de yürürken bize eşlik eden gölgemizin gökyüzünde bizi sabırla izleyen ve yalnız bırakmayan güneşin bir küçük hediyesi olduğunu hatırlamak insana iyi gelebilir diye düşündüm sen böyle söyleyince. Bu arada Tuğçe Hanım, kitap söylediniz güzel, film yok mu? Sizde hiç film lafı
var,
geçmedi.
Var efendim, var. Gelemedik filmlere. Şimdi Agnes Varda'yı almadan olmaz tabii. Yürüyüşten bahsetmişken, ki zaten aslında o senin az önce bahsettiğin flanözlük kavramı tam da bu feminist hareketle ortaya çıkan bir şey. Buradan da Cleo 5'ten 7'yi anacağım. Burada yani 5'ten 7'ye gerçekten film bu arada 2 saatlik bir süreye yayılıyor ve 2 saat boyunca Fransız şarkıcı Cleo, yani filmdeki karakter, yürüyerek bir biyopsi sonucunu bekliyor. Gerçek zamanlı bir öyküyü anlatıyor film burada. Burada da işte yani aslında çok üstünde durduğu Varda'nın yani bir hayat arayışı, anlamlı bir hayat arayışını izliyoruz karakterin. Tabii yürümek çok doğru bir kavram bence ortaya çıktığı anlamda. Çünkü gerçekten bu tip zor durumlarda, yani işte bir neticelenmesini bekleyen, hayatını etkileyecek bir durumda ve hayatını sorguladığın zamanlarda zannediyorum ki yürümeye daha çok vakit ayırırsın. Yani çünkü o yürümek, o az önce bahsettiğimiz kendinle baş başa kalmana olanak verdiği için bu tip anları daha çok yürüyerek geçiriyoruz. Yani işte mesela zor bir toplantıdan çıktıktan sonra işte toplu taşıma aracı kullanmak yerine ya bir yürüyeyim, şöyle bir kendime geleyim, bir hava alayım daha çok derken buluyoruz kendimizi. Bu filmde hem bu feminist bir hareket olarak yürüyüşün ortaya çıkışında önemli bir yere sahip, hem de gerçekten de bir yürüme eylemi, dolu dolu bir yürüme eylemi var bu filmde.
Bir de şöyle bir şey, ya bu dediğin gibi bir tür sığamama halinde de yürümeye ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir büyük iç sıkıntısı olduğunda böyle bir sokakta olma ve ama parkta ama caddede yürümek ve o düşünceleri toparlama ihtiyacı duyuyor insan. Ya da mesela işte en klasik görüntüdür, ne bileyim ben iyi ya da kötü, iyi tarafını söyleyeyim. Bir ameliyathane kapısında beklerken ne bileyim mesela eşi doğum yapan bir adamın attığı volta, o şeyin önünde klişedir ya, durduğu yerde duramama ve yürüme. Yürümenin böyle bir teskin edici ve sanki zamanın akışını yönetmemizi sağlayan bir tarafı da var gibi. Ben kitaplardan artık var mı eklemek istediğim bir şey, kitap film meselesine girelim. Giriyorum. Dediğim gibi zaten Lauren Elkin'in Filan Özü yani müthiş bir kitaptır hakikaten ve ben pandemiden hemen önce okumuştum. Sonra pandemi boyunca ne zaman elime alsam ağlayacak gibi oldum, yürüyemiyorduk çünkü. Özellikle yürüyen bir kadın olmak ve çok politik bir tarafı da var bu kitabın, yani kentin hangi alanları kadınlara ne kadar ne ölçüde açık bunu sorgulayan. Biz bugün çok Tuğçe başta değindi ama aslında bireysel yürümeden bahsettik ama gösteri yürüyüşü denen şeyin toplu yürüyüşlerinde ne kadar dünyayı değiştiren şeyler olduğunu hatırlayalım isterim. Aslında yürüme pek çok şeyi değiştiren bir şey ama bireysel ama toplu. Lauren Elkin'in kitabında yürüyen pek çok kadın var. Sanatçılar bunlar. Sophie Kahn mesela, onun yürüyerek Venedik'te falan bir adamı kovalayarak ürettiği bir sanat işi var mesela, onu anlatıyor. Yine bu kitapta Tuğçe'nin az önce bahsettiği Agnes Varda'ya dair çok güzel bölümler var. İngiliz yazarlar Jean Rhys ve Virginia Woolf'a dair bir takım bölümler var. Margaret Dura ve George Sand da yine kitapta karşımıza çıkan isimler. Bu kitabı kesinlikle okumanızı çok çok arzu ederim. Bir diğer kitabım Virginia Woolf'un, adını da andık, Mrs. Dalloway tabii ki. 1925'te yazıldığını hatırlatmak istiyorum. Mrs. Dalloway çiçekleri kendi alacağını söyledi diye başlıyor. Bu başlı başına şu an bize okuduğumuzda sıradan gözükmekle beraber aslında bir eylem bu yani. Sokağa çıkacağım, yürüyeceğim, işte parktan geçeceğim ve ben alacağım demek. Bir kadının kamusal alanda varlık göstereceğine dair bir şey söylüyor olması. Bu zaten kitapta Mrs. Dalloway'in biraz yürüyüşü üzerinden gidiyor. Ve malumunuz bilinç akışı tekniğinin en meşhur örneklerinden biri. Bence burada Mrs. Dalloway'i anmamak olmaz. Onun dışında Beyaz Kalbi söyledim. Kundera'nın Yavaşlığını söyledim adı geçen kitaplar olarak. Bir de Italo Calvino'nun Görünmez Kentlerini burada anmak isterim. Hayali kentler içinde, kentlerin içinde gezen bir adamın öyküsü. Bu kitabı tarif etmek çok zor. Olağanüstü bir kitaptır. Ve yani aslında gemiyle seyahat ediyor kentten kente ama o kentlerin içinde yürüyor, bakıyor, gözlemliyor. Ve sonra da geri dönüp Han'a raporluyor. Muhteşem bir kitaptır. Bunu da burada anmış olayım. Bu arada bir takım arada mesajlar geliyor bu kitapları, filmleri topluca nerede bulabiliriz diye. Instagram hesabımızda bölümün yayınlandığı gün hepsini eksiksiz liste olarak paylaşıyoruz. Gönderide lütfen oraya bakınız. Çünkü not alamıyoruz diyenler oluyor. Almayın zaten. Biz almamanız için hazırlayıp oraya koyuyoruz. Bunu da eklemiş olayım. Bir kitap bir film nokta us şeklinde Instagram hesabımız. Tuğçe Hanım, sizin de filmlerinizi alalım. Sonra da ben bir tek cümle söyleyeceğim ve bu işi burada bitireceğiz.
Hemen ekliyorum o zaman. Agnes Varda'yı konuştuk zaten. Sebastian Schipper'in Victoria'sı var. Bu da şehrin içine karışmış ya, ki zaten bu plan sekans çekilmiş. Mükemmel bir film. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Şehrin içindeki o kadının yolculuğunu izlediğimiz ve böyle farklı farklı mekanlarda şehrin içinde geçen ve etrafına aslında başka toplulukları da katarak ilerleyen o kadın temsili için çok iyi bir film gerçekten. Bir de farklı bir yerden gireceğim. Genelde yürümek eyleminizi aslında biz bu anlamda kadınlarla örtüştürdük ama biraz önce bahsettiğim belki o düşünsel yürümeye yakın. Nuri Bilge Ceylan, tabii onun karakterleri çok yürüyor genelde taşrada. Özellikle de karakterini en çok yürüttüğü filmlerden biri Ahlat Ağacı'ydı. Bir de oradan bahsetmiş olalım. Tabii o yürümek özellikle karakterin iç sesiyle baş başa kalmak için sinemada çok iyi bir alan sağlıyor. Yani işte o yürüyor ve karakter bir şekilde konuşuyor, yani iç sesi konuşuyor, biz onu dış ses olarak dinliyoruz. Ahlat Ağacı da bunun iyi bir örneği ama birçok filminde zaten yararlanıyor Nuri Bilge bunlardan.
Teşekkür ederiz. Ben son bir şey söylemek istiyorum. Yine Lauren Elkin'in kitabında geçen bir cümle, Latince bir cümle. Solvitur ambulando, yani yürümekle çözülür her şey. Bu cümleyle bitsin isterim. Toplumsal sorunlarda, bireysel sorunlarda toplu ya da tek başımıza yaptığımız yürüyüşlerle anlamlanabilir, çözülebilir, çözümlenebilir. Yürümekle çözülür her şey benim çok sevdiğim bir cümle. Böyle bitsin istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşmak üzere buluşmayı bekliyoruz. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.